Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Yusuf'un Şaşırtıcı Öyküsü. Bu bölüm, Yaratılış 39'la 41'e dayanmaktadır. Bu arada Yusuf, kervanla birlikte yoluna devam ediyordu. Çocuk, uzakta babasının çadırlarının kurulu olduğu tepeleri görüyordu. Sevecen babasını düşünerek ağladı. Dotan'da işittiği hakaret ve acılıkla dolu sözler hala kulaklarında çınlıyordu. Titreyen bir yürekle geleceğe baktı. Yalnız ve arkadaşsız olarak gittiği tuhaf ülkede kendisini acaba neler bekliyordu? Yusuf, bir süre için tarifi imkansız bir kedere ve dehşete boğuldu. Ancak bu deneyimin kendisi için berekete dönüşeceğinden habersizdi. Birkaç saatlik olaylar kendisine yılların öğretemeyeceği dersler vermişti. Babası kardeşler arasında ayrım yaparak hata etmişti. Ağabeylerini kızdırmış ve onu yuvasından ayıran zalimliğe yol açmıştı. Babasının bu davranışı kendisinde de bazı kusurlar doğurmuştu. Kendi kendine yeten ve aşırı titiz bir kişi haline gelmişti. Önündeki zorluklara karşı hazırlıksızdı. Yaşamının acılıkla dolu bir kölelik içinde geçeceğini sanıyordu. Sonra yavaş yavaş babasının tanrısını anımsadı. Yakup'un kendi evinden kaçarken gördüğü görümle ilgili öyküyü sıkça dinlemişti. Rabbin Yakup'a verdiği vaatleri, meleklerin ihtiyaç anında nasıl yardıma geldiklerini, onu nasıl koruduklarını ve teselli ettiklerini biliyordu. Tanrı'nın sevgisini, sağlayışını ve kurtarışını öğrenmişti. Şimdi bütün bu dersler Yusuf'un zihninde canlanıyordu. Atalarının tanrısını kendi tanrısı olarak kabul ediyordu. Orada kendisini tümüyle Rabb'e adadı ve İsrail'i koruyanın sürgünde kendisiyle birlikte olması için dua etti. Tanrı'ya sadık kalma ve göğün kralına kulluk etme düşüncesi ruhunu sardı. Kendisini bekleyen olaylar karşısında metin olacak, her ödevi sadakatle yerine getirecekti. Bir günde yaşadığı olaylar, Yusuf'u küçük bir çocuktan düşünceli, cesur ve kendisine hakim bir erkek haline getirmişti. Mısır'a varan Yusuf, Firavun'un görevlisi olan muhafız birliği komutan Potifar'a satıldı. 10 yıl boyunca putperestliğe, krallığın debdebesine, o zaman var olan en uygar ulusun zengin kültürüne maruz kaldı. Yusuf buna rağmen Tanrı'ya bağlılığını korudu. Çevresi kötülüğün her türlüsüyle kuşatılmıştı. Ama Yusuf bunları görmüyor ve duymuyordu. Düşüncelerinin yasak konulara kaymasına izin vermiyordu. Mısırlıların beğenisini kazanma arzusu ilkelerini gizlemesine neden olmadı. Yahve'ye tapındığını kimseden gizlemiyordu. Efendisi, Rabbin Yusuf'la birlikte olduğunu ve yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü. Ondan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Yusuf'u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren Rab, Yusuf sayesinde Potifar'ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı. Potifar, sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf'un çalışkanlığı, titizliği ve enerjisi Tanrı'nın bereketiyle meshedilmişti. Putperest efendisi bile zenginliğinin nedenini buna bağlıyordu. Tanrı kendi kulunu onurlandırıyordu. Tanrı'nın niyeti, imanlının putperestlerden ne kadar farklı olduğunun ortaya çıkmasıdır. Böylece göksel lütfun ışığı putperestliğin karanlığında parlayabilir. Potifar, Yusuf'u köleden çok oğul gibi kabul ediyordu. Genç adam rütbesi yüksek, eğitimli adamlarla tanıştı. Bilim, diller ve devlet işleri konusunda bilgi edindi. Bunlar ileride Mısır'ı yönetirken kendisine lazım olacaktı. Güçlü bir ayartı. Yusuf'un efendisinin eşi, genç adamı Tanrı'nın yasasını çiğnemesi için ayartmaya kalktı. Yusuf, o ülkedeki putperestlikten fazlaca etkilenmemişti. Ama ansızın karşısına çıkan böyle güçlü ve etkili ayartıyı nasıl karşılamalıydı? Yusuf, kadına direnmenin bedelini iyi biliyordu. Bir yandan gizlilik, insanların beğenisi ve ödüller, diğer yandansa rezil olmak, tutuklanmak ve belki de ölüm vardı. Yusuf'un gelecek yaşamı o an vereceği karara bağlıydı. Yusuf Tanrı'ya sadık kalacak mıydı? Melekler gözlerini büyük bir beklentiyle bu sahneye çevirdiler. Yusuf'un yanıtı ilke sahibi olmanın gücünü göstermektedir. Yeryüzündeki efendisinin güvenini boşa çıkarmayacaktı. Üstelik sonuçları ne olursa olsun gökteki efendisine de sadık kalacaktı. Yusuf'un ilk düşüncesi Tanrı ile ilgiliydi. Tanrı'ya karşı nasıl böyle bir kötülük ve günah işleyebilirim? Dedi. Gençler nerede olurlarsa olsunlar ve ne yaparlarsa yapsınlar, Tanrı'nın huzurunda bulunduklarını bilmelidirler. Hiçbir davranışımız Tanrı'nın gözünden kaçmamaktadır. Yaptıklarımızı en yüce olandan saklayamayız. Her eylemimiz göze görülmeyen bir tanık tarafından gözlenmektedir. Her hareketimiz, her sözcüğümüz, her düşüncemiz sanki dünyada tek kişi bizmişiz gibi özenle kayıt edilmektedir. Yusuf, namuslu davrandığı için acı çekti. Onu ayartan kadın, Yusuf'u tutuklatarak intikam aldı. Potifar, karısının Yusuf'a yönelttiği suçlamaya inansaydı, genç İbrani canından olabilirdi. Ne var ki Yusuf'un davranışlarına hakim olan iffet ve doğruluk, onun masum olduğunu kanıtlıyordu. Buna rağmen efendisinin evinin adını aklamak için gözden düşmeye ve tutsaklığa terk edildi. İlk başta zindancılar Yusuf'a sert davrandılar. Mezmurcu şöyle diyor: "Zincir vurup incittiler ayaklarını. Demir halka geçirdiler boynuna. Söyledikleri gerçekleşinceye dek Rabbin sözü onu sınadı." Mezmur 105, ayet 18-19. Yusuf zindanda. Yusuf'un gerçek karakteri zindanda bile parlıyordu. Yıllarca sunduğu sadık hizmete zalimce karşılık verilmiş ama Yusuf buna rağmen somurtkan ve güvenilmez bir kişi haline gelmemişti. Davasını esenlik içinde Tanrı'ya getirerek ona güvenmişti. Kendisine yapılan yanlışlar üzerinde durmak yerine kendi kederini unutarak başkalarının kederini hafifletmeye koyulmuştu. Zindanda bile yapacak bir iş buldu. Tanrı, onu daha büyük işlerde kullanmak için acılarla eğitilmesine izin veriyordu. Yusuf, gerekli olan disiplini almayı reddetmedi. Merhamet ve bilgelikle hareket edebilmesi için adaleti ve uysallığı öğrendi. Yusuf, zaman içinde zindancı başının güvenini kazanmayı başardı ve sonunda bütün mahkumların başına getirildi. Zindanda oynadığı rol, dertli ve sıkıntılı olanlara merhamet etmek ve namuslu davranmak, Yusuf'u gelecekteki zenginliğe ve saygınlığa hazırlıyordu. Kederli olanlara söylenen her şefkatli söz, ezilenleri rahatlatmaya yönelik her eylem, muhtaç olanlara verilen her armağan, arkasında doğru bir niyet olduğu takdirde veren kişiye bereket olarak dönecektir. Bir süre sonra Firavun'un sakisi ve fırıncısı bir suç işleyerek zindana atıldılar. Yusuf'un sorumluluğuna verildiler. Bir sabah onların üzgün olduğunu gözlemleyen Yusuf, ikisinin de önemli birer düş gördüğünü öğrendi. Düşlerinin anlamını bilmek istiyorlardı. "Düş gördük ama yorumlayacak kimse yok," dediler. Yusuf, "Yorum Tanrı'ya özgü değil mi?" dedi. "Lütfen düşünüzü bana anlatın." Onlar düşlerini anlatırlarken Yusuf da yorumlarını yapmaya başladı. Saki, 3 gün içinde görevine dönecek ve önceki gibi Firavun'a kase sunmaya devam edecekti. Oysa fırıncı, Firavun'un buyruğuyla öldürülecekti. Her iki olay da bildirildiği gibi gerçekleşti. Firavun'un sakisi, düşünü yorumladığı için Yusuf'a derin bir minnet duydu. Yusuf da, adil olmayan tutukluluğu için davasının krala götürülmesini istedi. "Ama her şey yolunda giderse, lütfen beni anımsa. Bir iyilik yap, Firavun'a benden söz et. Çıkar beni bu zindandan. Çünkü ben İbrani ülkesinden zorla kaçırıldım. Burada da zindana atılacak bir şey yapmadım." Saki, düşün tümüyle yerine geldiğini gördü. Ama kralın hizmetine döndükten sonra Yusuf'u unuttu. 2 yıl sonra Yusuf hala tutukluydu. Yüreğinde tutuşan ümit yavaş yavaş sönmeye yüz tuttu. Ne var ki Tanrı'nın eli zindanın kapılarını açmak üzereydi. Mısır kralı bir gecede 2 düş gördü. Her 2 düşte aynı olaya işaret ediyordu ve bir felaketin olacağını gösteriyordu. Büyücüler ve bilge adamlar bu düşleri yorumlayamadılar. Kralın şaşkınlığı giderek arttı ve bütün sarayı dehşetle sarsmaya başladı. Bu olay Saki'ye kendi düşünü hatırlattı. Aklına Yusuf geldi. Nedenli unutkan ve nankör davrandığını görüp üzüntüye kapıldı. Hemen krala çıkıp kendisinin ve fırıncının düşlerini anlattı. Bu düşlerin İbrani bir tutuklu tarafından nasıl yorumlandığını ve yerine geldiğini söyledi. Firavun için bir köleye akıl danışmak alçaltıcı bir deneyimdi. Ama kafasındaki yükten kurtulmak için bunu yapmaya hazırdı. Yusuf hemen çağrıldı. Zindan giysileri çıkarıldı ve krala götürüldü. Firavun Yusuf'a, "Bir düş gördüm," dedi. "Ama kimse yorumlayamadı. Duyduğun her düşü yorumlayabildiğini işittim." Yusuf, "Ben yorumlayamam," dedi. Firavun'a en uygun yorumu Tanrı yapacaktır. Yusuf, üstün bilgeliği olduğunu reddederek Tanrı'yı onurlandırdı. Bu tür gizemleri yalnızca Tanrı açıklayabilirdi. Firavun Yusuf'a anlatmaya başladı. Düşümde bir ırmak kıyısında duruyordum. Irmaktan semiz ve güzel 7 inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. Sonra arık, çirkin, cılız 7 inek daha çıktı. Mısır'da onlar kadar çirkin inek görmedim. Cılız ve çirkin inekler ilk çıkan 7 semiz ineği yedi. Ama kötü görünüşleri değişmedi. Sanki bir şey yememiş gibi görünüyorlardı. Sonra uyandım. Bir de düşümde bir sapta dolgun ve güzel 7 başak bittiğini gördüm. Sonra solgun, cılız, doğu rüzgarının kavurduğu 7 başak daha bitti. Cılız başaklar 7 güzel başağı yuttular. Büyücülere bunu anlattım ama hiçbiri yorumlayamadı. Firavun'un düşlerinin yorumu. Yusuf, "Efendim, iki düşün de aynı anlamı taşıyor," dedi. "Tanrı ne yapacağını sana bildirmiş. 7 güzel inek 7 yıl demektir. 7 güzel başak da 7 yıldır. Aynı anlama geliyor. Daha sonra çıkan 7 cılız çirkin inek ve doğu rüzgarının kavurduğu 7 solgun başaksa 7 yıl kıtlık olacağı anlamına gelir. Söylediğim gibi Tanrı ne yapacağını sana göstermiş. Mısır'da 7 yıl bolluk olacak. Sonra 7 yıl öyle bir kıtlık olacak ki bolluk yılları hiç anımsanmayacak. Çünkü kıtlık ülkeyi kasıp kavuracak. Ardından gelen kıtlık bolluğu unutturacak. Çünkü çok şiddetli olacak. Bu konuda iki kez düş görmenin anlamı Tanrı'nın kesin kararını verdiğini ve en kısa zamanda uygulayacağını gösteriyor. Şimdi Firavun'un akıllı, bilgili bir adam bulup onu Mısır'ın başına getirmesi gerekir. Ülke çapında adamlar görevlendirmeli. Bunlar 7 bolluk yılı boyunca ürünlerin 5'te 1'ini toplamalı. Gelecek verimli yılların bütün yiyeceğini toplasınlar ve Firavun'un yönetimi altında kentlerde depolayıp korusunlar. Yusuf'un yorumu akılcı ve tutarlıydı. Üstelik sağlam ve keskin bir tavsiyede bulunuyordu. Ancak bu planın yürütülmesinin sorumluluğu kime verilmeliydi? Ulusun hayatta kalması doğru kişinin seçilmesine bağlıydı. Atanacak kişi üzerinde bir süre düşünüldü. Firavun, Yusuf'un zindandaki yönetiminin bilgece ve sağgörülü olduğunu Saki'den öğrenmişti. Dikkat çeken bir yöneticilik yeteneği vardı. Bütün Mısır'da krallığı tehdit eden tehlikeyi ve bu tehlikenin nasıl karşılanması gerektiğini bilen tek kişi Yusuf olmuştu. Kralın devlet adamları arasında ulusun işlerini böyle bir krizden geçerken yönetebilecek başka bir kişi yoktu. Firavun görevlilerine, "Bu adam gibi Tanrı ruhuna sahip birini bulabilir miyiz?" diye sordu. Zindandan yöneticiliğe. Yusuf, Firavun'un aldığı karar karşısında şaşkına döndü. Firavun, "Madem ki Tanrı sana bütün bunları açıkladı, senden daha akıllı ve bilgili bir adam yoktur," dedi. "Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkın buyruklarına uyacak. Tahttan ötürü yalnız ben senin üzerinde olacağım. Seni bütün Mısır'a yönetici atıyorum." Sonra mührünü parmağından çıkarıp Yusuf'un parmağına taktı. Ona değerli ketenden giysi giydirdi. Boynuna altın zincir taktı. Kendi yardımcısının arabasına bindirdi. Yusuf'un önünde, "Yol açın!" diye bağırdılar. Böylece Firavun ona bütün Mısır'ın yönetimini verdi. Zindandan çıkan Yusuf, bütün Mısır ülkesinin yöneticisi olmuş, saygınlığa kavuşmuş ama aynı zamanda yeni bir tehlikeyle karşılaşmıştı. Tehlike olmaksızın yüksek bir konumda bulunmak mümkün değildir. Fırtına, vadinin dibindeki küçük bir çiçeğe zarar veremez ama dağın tepesindeki gürbüz ağacı söküp götürür. Alçak gönüllü bir yaşam sürerek namuslarını koruyanlar, dünyasal başarı ve saygınlığın getirdiği ayartılarla sürüklenebilirler. Ne var ki Yusuf'un karakteri düşmanlığa da, zenginliğe de katlanmasını öğrenmişti. Yusuf akrabalarından ayrılmıştı ve putperest bir ülkede yabancıydı. Ama Tanrı'nın elinin adımlarına yön verdiğine inanıyordu. Sürekli olarak Tanrı'ya dayandığından konumunun gerektirdiği görevleri sadık bir şekilde yerine getirdi. Kralın ve Mısır'ın büyük adamlarının gözleri tek gerçek Tanrı'ya dönmüştü. Yahve'ye tapınan bir kişide görülen ilkelere saygı duymayı öğrendiler. Yusuf, ilk yıllarında görevlerine büyük bir bağlılık gösterdi. Genç adamın namusluluğu, yalın güveni ve soylu karakteri yaptığı işlerin meyve vermesini sağladı. Karşılaştığımız çeşitli koşullar güvenilirliğimizi sınayıp bizi daha büyük işlere hazırlamaktadır. İlkeye bağlı olan bir zihin, görevinin gereklerini zevk ve eğlenceden daha üstün tutar. Böyle terbiye edilen zihinler, rüzgarın sürükleyip savurduğu bir yaprak gibi doğruyla yanlış arasında gidip gelmez. Küçük işlerde güvenilir olduklarını kanıtlayanlara, büyük işler için güç verilir. Doğru bir karakter, saf altından değerlidir. Böyle karakteri olmayan bir kişinin saygınlığa kavuşması mümkün değildir. Tanrı fırsatlar verir. Başarı, kişinin bunları doğru değerlendirmesine bağlıdır.